Ayrım 5, sayfa 38. Esir şehrin fedaileri. Bir yanda vatanseverler, öte yanda işbirlikçiler. Taylan Sorgun. Doktor Münir'in evi. İttihatçıların herkesçe bilinen ismi Doktor Münir'in Erenköy'deki evinde o gece toplantı vardı. Dayı Maksut, Yüzbaşı Celal, Yüzbaşı Yenibahçeli, Doktor Fahri de oradaydılar. Biraz sonra Mustafa Kemal Paşa'nın kurdurduğu teşkilatın öteki isimleri de sükun ettiler. Gecenin geç vakti. Bahçe kapısındaki çan işaret verir gibi 3 defa aralıklarla çaldı. Doktor Münir gelenlerin yabancı olmadığını anladı, kapıyı açtırdı. Gelenler Balıkçı Salih Reis, Rumelili Deli Ömer, Kehribar Ali ve Zeybek'ti. Yeni vazife verileceği için çağrılmışlardı. Yanlarında kolundan kan sızan bir başkası da vardı. Dayı Maksut nedir bu hal der gibisinden Balıkçı Salih Reis'e baktı. Balıkçı Salih Reis teşkilatı mahsusacıların diliyle durumu Dayı Maksut'a anlattı. Bizim Zeybek bunu Aydın'dan tanırmış. Baba tarafı Çakırcalı Mehmet Efe tarafındanmış. Bu da biraz ötede 3 işgalci görmüş. Yaşlı bir adamcağızı itip kakıyorlarmış. Dayanamamış, çekmiş, birisini vurmuş. Biz Tarakka'ya koştuk. Baktık bu gelmekte, polisler peşinde, aldık geldik. Yüzbaşı Dayı Maksut'un kimsin demesinin ardından yaralı Aydın'la önce tekbil verir gibi konuştu ve ekledi. Zatınız bize deli deseniz yeter. Doktor Münir keyiflenmişti. Dayı Maksut Rumeli'li Deli Ömer'i gösterirken bir deli vardı, bir daha eklendi dedi. Doktor Münir Yüzbaşı Dayı Maksut'a öteki adıyla Sipahi Maksut, lakin şimdi deli ruhlar zamanı değil mi? Bu işler delilerle yapılacak. O an itibariyle Aydınlı Deli Teşkilat'ın 2. delisi oldu. Aydın Çakırcalı denilince Doktor Münir, hatırlasana amca paşa Halil yeni kurmay çıktığında saray onu Çakırcalı Efe üzerine sürmeye kalkmıştı da amca paşa Halil o Fransız reisine karşı daha çıktı. Ben o Efe'ye kıyamam demiş, girmemişti. Yeni Aydınlı delinin hali birden değişti. Doktor Fahri yeni delinin sıkılan yumruğunu gördü, yüzü allak bullaktı. Doktor Fahri nedir diye kısaca sordu. Yeni deli, Fransızın kolcuları bizden de can almıştır diye öfkeyle söylendi. Yüzbaşı Yenibahçeli, bunun zaptı zor lakin tam aradığımız yeni deli. Bu can bendeyken emriniz can üstünedir, vur deyin vuralım, öl deyin ölelim. Bu aslı Türk, nesli Türk bir Zeybek torununun yeminiydi. İmparatorluğun başkenti artık esirdi. Lakin son cephelerin son adamları da ruhlarındaki derin fırtınalarla yeni çıkış yolları aramaktaydılar. Bir umut Mustafa Kemal Paşa, Doktor Münir gece sabaha ulaşırken misafirlerine, ''İşte Mustafa Kemal Paşa, yeni sarı paşa teşkilatı kurmuş.'' Tanırım, böyle bırakmaz. Muhakkak ve muhakkak başka şeyler vardır aklında. Sabah ezanı okunurken Doktor Münir'in evindeki toplantı dağıldı. Velakin o gece onlar orada çıkış yolları ararlarken, aslı Türk, nesli Türk mahallelerdeki evler derin kederler içindeyken, Pera'da, Circle Dorian'da şampanya kadehleri kaldırılmaktaydı. Aslını neslini unutmuşlar, Fransız, İngiliz ve öteki işgal subayları ile şampanya şişelerinde yaşamaktaydılar. Ali Kemal, Refik Cevat ve hempaları kendi keyiflerindeydiler. Balıkçı Salih Reis ve adamları yanlarında yeni deli ile birlikte Nihat Hala'dan Üsküdar Ayazma'daki konağına gittiler. Silahların bir kısmı daha Kasımpaşa, Topkapı, Çengelköy teşkilatına dağıtılacaktı. Gece karanlığında evden çıkmışlardı. Silahlar bir at arabasında, birden yolları kesildi 7 düvelin devriyesince. İş kötüye gitmekteydi. Balıkçı Salih Reis devriyenin başındakini usulca yeni deliye gösterdi, düşür tetiği emrini verdi. Bir saniyelik zaman içinde devriyenin başındaki düşmüştü, ötekiler baktılar ki olmayacak, kaçtılar. Nihat Hala komşularıyla beraberdi. Kemanından kederli sesler çıkarken silah sesini duyunca bizimkiler dedi. Selvi Naz Teğmen Faruk'a olan sevdasının derinliklerinde hayaller içindeydi. Nihat Hala ona bakarken kim bilir kaç sevda daha gerilerde kalmıştır diye düşündü. Komşu kadınlar içinde çocuklarının babalarının kim bilir hangi cephede meçhul kabirlerde kaldığını düşünenler de vardı. İttihatçıca konuşmak. Esir İstanbul'un hazin günlerinde Türk mahallelerine sanki sonsuzluğa uzanan kederleri İstanbul'un gök kubbesine de sığmaz oldu. Esir İstanbul Limanı'nın sularını bulandıran yedi düvel donanmasının siyah dumanları, esaret zamanının dağılmak bilmeyen dumanları gibi. Mondros zamanları bir karabaht gibi afakı sarmıştı. Harbiye nezaretinin büyük kemerli kapısının altından geçip giden son cephelerin savaş subayları, cepheler zamanlarının kendilerine ait hatıraları ile sanki baş başa kalmışlar. Son cephelerin süvari subayları, bir zamanlar Volga kıyılarında Yağız atlarını sulayan, kendilerinden çok öncelerinin destanlarını düşünmekten vazgeçemez haldeydiler. Yüzbaşı Selahattin, Yüzbaşı Dayı Maksut, Doktor Fahri Harbiye nezaretindeki arkadaşlarını görmekten dönerlerken, büyük kemerli kapıdan girmekte olan Mustafa Kemal Paşa'yı gördüler. Kenarda selama durmuşlardı, hava rüzgarlı. Binbaşı Selahattin yanındakilere, Sarı Paşa'nın kalpağının yanlarından dışarı çıkan saçlarına bakın, sanki rüzgardan savrulan serdar tuğları gibi diye iç geçirirken, Yüzbaşı Dayı Maksut o sözleri tamamladı. Sanırım ki Mustafa Kemal Paşa zamanı gelince kendi tuğunu açacak. Yüzbaşı Selahattin, Doktor Fahri Dayı Maksut Teğmen Faruk, Yüzbaşı Yeni Bahçeli Şükrü o gece Doktor Münir'in Erenköy'deki evinde toplandılar. İttihatçıların ünlü isimlerinden Doktor Münir, artık damat Ferit kabinesini kurdu. Bir yanına İngiliz'i, öteki yanına Hürriyet ve İtilaf fırkacılarını almış. Ardını da dayamış saraya. Şimdi de başladı tevkifata. Çünkü İngiliz'i, Mingiliz'i öyle istemekte. Gelip saplandığımız yer batak. Deyverin nasıl çıkarız bakalım bu bataktan. Yüzbaşı Yeni Bahçeli yine filozof gibi başladınız. Bizim iddiatçıca tabirlerimizle kötüsü gelmiştir. Vurup yarıp çıkarız. Siz koca iddiatçısınız, bilirsiniz bu sözleri. Öyle dedik mi arkası gelir, gerisi feleğe kalır. Doktor Münir hepsinin yüzüne baktı, suskunluk, sonra yavaştan başladı. İttihatçılık da vardır o, tamamdır. Lakin işin siyaseti ne olacak? Turan hayaliyle vurduk kendimizi Kafkas ötesine. Aramadık mı Zümrüt-ü Anka'yı? Aradık. Lakin siyasetini unutmuştu bizimkiler. Yok, yok, siyaseti de vardı diyelim ama eksikti. Şimdi işte o bakımdan derim, siyaseti ne olacak? O sırada kapı çalınmıştı. Gelen Patriot Ömer Bey'di. Odaya girer girmez hepsini bir süzdü. Toplanmışsınız bakarım. Anlarım ki başlamışsınız Zümrüt Anka'dan ve de öteki işlerden. Yeni Bahçeli de mutlaka demiştir ki vurup yarıp çıkarız ve ben de derim ki kim başta olacak? Odaya inen sessizlik içine Patriot Ömer sürdürdü konuşmayı. Ben derim ki Mustafa Kemal Paşa, cepheciliği de iyi bellemiştir, siyaseti de. Ardında Çanakkale'de var, ondan başkası olamaz, öyle derim. Doktor Münir'in evinde bu konuşmaların olduğu saatlerde Bomonti'de bir vuruşma oldu. Yüzbaşı Dayı Maksut sabaha karşı Doktor Münir'in evinden çıkıp Doktor Fahri ile kendi merkezine gelmişti. Birden karşısında Balıkçı Salih Reis, Deli Ömer, Zeybek, Kehribar Ali ve Deli'yi buldu. Balıkçı Salih Reis varken ötekiler sadece başları önünde dururlardı. Yüzbaşı Dayı Maksut hiç beklemeden, anlarım ki dün gece biz Doktor Münir Bey'in evindeyken siz bir öfke içinde olmuşsunuz, kimlerle vuruştunuz? Balıkçı Salih Reis Yüzbaşı Dayı Maksut'a tekbir verir gibi, bunları söylediğim vazifeye salmıştım. Lakin Bomonti'de birden 3 İtalyan, 1 İngiliz, 4-5 Fransızı görmüşler. Hepsi silahlı. Silahlar batmış bunların gözlerine, yürümüşler heriflerin üzerine. Vurup yarıp çıkmış silahları almışlar. Çavuşa teslim edildi silahlar. Yüzbaşı Dayı Maksut Doktor Fahri'ye baktı. Gördün mü doktor? Şimdi heriflerin ağaları dayanacaklar şu külhanın arka kapısından çıkmış damat Ferid'in sadrazamlığına. Oh olsun külhandan çıkmış herif sadrazama. Doktor Fahri keyiflenmişti, bir kahkaha patlattı. Balıkçı Sadi Reis ve adamları dışarı çıktıklarından Rumeli'li Deli Ömer Balıkçı Sadi Reis'e yavaşça sordu. Külhanın arka kapısı ne demek? Sadi Reis cevapladı. Külhanın arka kapısından çıkma dendi mi rezil olunur ki söylemesi bile ayıptır ki sorma. Öyle de namın oldu mu yüzüne bakamazsın. Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü ve Doktor Fahri ile Yüzbaşı Selahattin gece geç vakitte Mustafa Kemal Paşa'nın Havva sokaktaki karargahındaydılar. Mustafa Kemal Paşa Yenibahçeli'ye, Gebze ve öteki taraflarda vaziyet nasıl? Ya kaptan, bilirsiniz yüreklidir. Şimdi Gebze ötesi ondadır. Emrinizle öyle olmuştu, haberleri iyidir. Gebze ötesi teşkilatı da süratlenmiştir diye cevapladı Yenibahçeli. Sonra da Doktor Fahri kendi edindiği bilgileri anlattı. Geç vakit olmuştu. Yeni emirleri alarak Mustafa Kemal Paşa'nın yanından ayrıldılar. Nihat Hala'nın konağı. Üsküdar Ayazma'da Nihat Hala'nın konağı Mustafa Kemal Paşa'nın teşkilatlandırdığı İstanbul Kuvvası'nın bir evi haline gelmişti. Nihat Hala'nın iki kardeşi vardı, askeri tıbbiyeli Doktor Fahri onları tanırdı. Üsküdar'da bir teşkilat merkezi gerektiğinde Nihat Hala'yı bulmuş ve onu teşkilatın bir mensubu yapmıştı. Gece çökerken konağın bahçe kapısındaki küçük çan geleni belli edecek şekilde 3 defa çın çın çın sesi çıkarırdı. Nihat Hala'nın komşuları, savaş subaylarının eşleri, Nihat Hala'nın kederli kemanının seslerini dinliyorlardı. Nihat Hala içlendiğinde öyle yapardı. Bahçe kapısından 3 genç zabit girdi. Gece vazife var dediler. Konağın kilerine indiler. O gece Üsküdar'da dehşet saçmaya başlayan bir İngiliz ajan vurulacaktı. Kilerdeki silahları çıkardılar. Birisi 5'li Alaman mavzeriydi. Öyle derlerdi, Alaman mavzeri. Hepsi silahlarının bakımını yaptılar, tutukluk yapmasın diye. Sonra çıktılar. Vakit gece yarısını geçiyordu ki paşa kapısı köşesinden silah tarakaları sesi geceyi yardı. Esir İstanbul'un o köşesinde icap eden ses yükselmişti. O ses silahların sesiydi. Bu vatan bizim der gibi. Sonra Alman mavzerleri Nihat Hanım'ın konağının kilerindeki yerlerine yerleştirildi. Biraz esaret gecesinden manzara buydu. Damat Ferit ve Tevkifatlar. Damat Ferit artık sadrazam olmuştu. Kozmopolit bir işbirlikçi olan Damat Ferit'i iş başına getirenler arasında Zeynel Abidin Hoca Efendi ile İngilizler de vardı. İşbirlikçi Zeynel Abidin Hoca Efendi büyük tevkifat sırasında Mustafa Kemal Paşa'ya da tevkif eydam, yani idam diye itilaf devletlerinin kapılarını aşındırmaktaydı. Zaman Türklerin işkence altındaki zamanlarıydı. Damat Ferit büyük tevkifatı sürdürmekte. Ne kadar vatansever varsa hepsi Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine atılmaktaydı. Peyam-ı Sabah ile Alemdar gazeteleri şimdiden bir işbirliğine başlamışlardı. Ali Kemal en rezil ifadelerle saldırıya geçmişti. Alemdar gazetesi kendi kepazeliği içindeydi. Esir şehrin küçük çocukları gazeteleri satıyorlardı. Kimisinin babası şehit olmuştu cephelerde. İstanbul o zaman başkaydı. O gazete satıcısı çocuklar kendilerine bir baş seçmiş gibiydiler. O gün Alemdar gazetesinin çıkmasını bekliyorlardı matbaa önünde. Gazete çıktı. Baba Ali yokuşu, küçük bir çocuk geldi, çocuklara gazeteler verilmekteydi. Alemdar gazetesinin ser levhasını, yani manşetini güç bela okuyan gazete satıcısı çocukların başı şu yazıyı gördü. Sehpalar bu adamlara layık değildir. Koparılması gereken bu kafalar kütükleri üzerinde kesilip günlerce ibret taşında kalmalı. Gazete satıcısı çocukların başındaki o gözleri şimşek çocuk, babası şehit çocuk, bu satırların Bekir Ağa Bölüğü hapishanesindekiler için yazıldığını cin gibi zekası ile anlamıştı. Gazeteyi alan çocuklara sanki cephedeymiş gibi emir verdi. Atın yere, ve attılar. Küçük çocuk gazeteyi verenin yüzüne öyle bir tükürdü ki sonra gazeteyi sattıracak başkaları bulunmuştu ama olan da olmuştu. Dipnot. Baba Ali'nin ünlü isimlerinden Reşit Hali Gönç'ün anlattıklarından. Perada Bayraklar. 30 Ekim 1918 Mondros Teslimiyet Anlaşması ile Batılıların Türk İmparatorluğu dedikleri bir imparatorluk tarih sahnesinden çekiliyordu. Türk İmparatorluğu, Batı dünyasına öyle yerleşmişti ki 1. Murat zamanında İngiltere'de bir oyun sahneye konulmuştu. Adı Courageous Türk idi, yani Cesur Türk. Heyhat, şimdi o imparatorluk tarih sahnesinden çekiliyordu. Genç yaşta İttihat ve Terakki'ye katılmış, daha sonraki mücadele zamanında Mustafa Kemal Paşa'nın küçük doktor takma adını vereceği Doktor Fahri, arkadaşı Yüzbaşı Eczacı Celal ile buluştu. İki arkadaş bakalım devran ne eylemiş diye Beyoğlu'na çıkmak için Karaköy'den tünele bindiler. Azınlıklar artık azgınlığa başlamışlardı. Gündüz vakti sevinçten meyhanelerden çıkıyorlardı. Tünelin camı ayna gibiydi. Yüzbaşı Eczacı Celal üniformalıydı. Oldukça uzun boylu, sarı burma bıyıklı bir Türk subayı. Tünelin ayna gibi olan camından Yüzbaşı Celal arkasından bir sarhoş azınlığın kendisiyle alay etmek için nanik işareti yaptığını gördü, sesini çıkarmadı. Tünelden çıkışı bekledi. Tünel çıkışına gelmiş, caddeye çıkmışlardı. O şımarık azınlık da yine arkalarındaydı. Yüzbaşı Eczacı Celal birden döndü ve bir tokat patlattı. Adam havalandı ve mabadının üzerine düştü. 30-40 kişilik bir sarhoş grubu üzerlerine gelmekteydi. Doktor Fahri ve Celal kötüsü geliyor deyip silahlarına davrandılar. O sırada birkaç Türk polisi gürültüye koştular. Yüzbaşı Celal'i iyi tanır, öfkesini de bilirlerdi. Şımarık azınlıklara ne halt ediyorsunuz? Karşınızdakiler kimler biliyor musunuz? Yanarsınız ölen diyerek onları dağıttılar. Yüzbaşı Celal ile Doktor Fahri yürümeye başladılar. Çatılardan aşağı kadar 7 düvel emperyalizmin bayrakları asılmıştı. Tam o zamanki Haşet Kitap Evi önüne geldiler ki Doktor Fahri dayanamıyorum dönelim dedi. Dönüyorlardı. Tünelin tam karşı köşesinde bir kuyumcu dükkanı vardı. Vitrine ünlü Yunan siyasetçisi Venizelos'un bir resmi konmuş, altına mumlar yakılmıştı. Dipnot: Eleftherios Venizelos, Yunanistan'ın eski başbakanı, Megali İdea'nın yani büyük fikrin mimarı ve Yunanistan'ın en önemli siyasetçilerinden biriydi. Hukuk öğrenimi gördü. Sırbistan, Bulgaristan ve Karadağ ile kurduğu Balkan Birliği'nin desteğiyle Türkiye'ye savaş açarak Girit'in 1913'te Yunanistan'a bağlanmasını sağladı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan Nöyi ve Sevr anlaşmalarıyla sağladığı topraklarla 1918 muhtırasında belirttiği Megali İdea gerçekleştiremeyince İngilizlerin desteğiyle 1920 yılında Türkiye ile savaşa girdi. 1928'de iktidara geldi. Bu yıllarda Türkiye'ye karşı barışçı bir siyaset uygulamaya çalıştı. Doktor Fahri vitrine birkaç kurşun göndermek istedi. Yüzbaşı Celal zamanı var doktor dedi ve elini tuttu. Yüzbaşı Celal ve Doktor Fahri Kadıköy'e döndüler. Rıhtımda yürüyorlardı. Camlardan dışarıya azınlıkların şarkıları taşmaktaydı. Rıhtıma yanaşmış sandalların içindeki baba yiğit Türk sandalcılar suskundu. Artık İstanbul'un martıları bile susmuşlardı. O martılar sanki büyük hüzüne ortaktılar. Yüzbaşı Celal ile Doktor Fahri ayrılacaklardı. Yüzbaşı Celal Üsküdar'a yürürken Doktor Fahri arkasından baktı. Sanki ölmüş gibiydi yüzünden. Lakin o adamları hınçlıydı. Daha sonra Doktor Fahri bir faytona bindi. Erenköy'e evine gidecekti. Birden boşandı. Hafifçe ağlıyordu. Tek bacaklı faytoncu doru atların dizginlerini çekti. Arkasına döndü ve genç doktora... ''Ağlama bey, bak ben bu bacağın birini Çanakkale'de Mustafa Kemal Paşa ile beraberken cephede bıraktım. Lakin ötekisi var. Bir koltuk değneği ve bir de evdeki mavzer zaman gelince yeter. Ağlama.'' ''Doktor Fahri haklısın. Zaman gelir, gün olur, devran elbet döner.'' diye cevapladı. ''Ağlamayan anne.'' Zaman geçecekti. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da 7 düvel emperyalizmine karşı milli mücadele ve Anadolu ihtilalini başlatacaktı. İşte o zamanlar. Ağaoğlu Ahmet Bey, Ağustos 1921'de cepheyi gezmektedir. Bir yaşlı Türk kadını gördü, kadın sordu. Ankara'dan haber var mı? Ağaoğlu Ahmet Bey, ordumuz demir gibi ilerliyor cevabını verdi. Ağaoğlu Ahmet Bey'den o cevabı alınca rahatlayan kadın, şükürler olsun evladım dedi. Bu defa ağaoğlu Ahmet Bey soruyor, peki sen burada ne arıyorsun ana? Yaşlı Türk kadını ufuklara doğru bakarken cevapladı ağaoğlu Ahmet Bey'i. 4 oğlum vardı, 3'ü şehit oldu, biri de cephededir, onun yolunu bekliyorum. Ağaoğlu Ahmet Bey konuşmayı sürdürdü. İnşallah yakında gazi olarak avdet eder, yani geri gelir. Mesut olursunuz. Türk kadınının cevabı şöyleydi. Ah evladım, tek memleket kurtulsun, düşman gelmesin. Biz her şeye razıyız, bu topraklar çiğnenmesin. Ağoğlu Ahmet'in yanındakiler inşallah çiğnenmez. Memleketin her yerini düşmandan alacağız dediler. Türk kadını bir muhteşem tevekkülle cevapladı. Allah razı olsun oğlum, yüreğime su serptiniz. Bir teselli buldum, Allah'a ısmarladık. Türk kadını kalktı, köyüne doğru yürümeye başladı. Arkasından sanki selam verir gibi durdular. 1921 yılının Ağustos ayında bu defa Yakup Kadri Bey bir yazısında şöyle diyecekti. Türk ülkesinin hudutları, Türk askerinin silahından çıkan kurşunun çizdiği mesafedir. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmeden önce teşkilatlandırdığı ilk kuvvacılar da onun ardından Anadolu'ya koşacaklardı. Ve sonraki zamanlarda cephelerde vuruşuldu emperyalizmin, yedi düvenin orduları ile. İşte o zamanları anlatırken şair Nazım şöyle de yazmıştı Kuvva Destanı'nda. İnanı meydanı yavrum, rüzgar, soğuklar insanı arı gibi haşlıyor. Zemheriler bitti diyelim, Hamsin yavaşladı, yavaşlıyor. Muharebe 5 gün 5 gece sürdü, kan gövdeyi götürdü. Ve nihayetinde düşmanlar karın üstünde, top arabalarını, sandıklar dolusu konyak, 6 kamyon bıraktılar. Sonra kaçarlarken yavrum, köyleri, köprüleri yaktılar. 5. ayrımın sonu. Sayfa 48.